politik kavramlara odaklanan Disiplinler Arası Podcast kanalı Zihni Politik'e hoş geldiniz. Zihni Politik'te politik niteliği olan kavramları alanında çalışmalar yürüten bir konuk eşliğinde inceliyoruz. Zihni Politik'e tercih ettiğiniz podcast platformundan kulak verebilirsiniz. Bu bölümde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Seçkin Barış Gülmez ile dış politikayı ele aldık. Dış politika analizinin uluslararası ilişkiler disiplini içindeki yerini, dış politika analizi literatüründeki temel yaklaşımları, diplomasinin dış politika belirlemedeki potansiyel rolünü, ulusal çıkarlar ve dış politika arasındaki ilişkiyi ve Türkiye'de dış politika çalışmalarının konumunu ele aldık. Keyifli dinlemeler. Şimdi bir önceki bölümde diplomasiden bahsettik. Aslında bir tüme varım gibi düşünebiliriz. Hani diplomasi ve dış politika birbiriyle çok iç içe konular. Ama dış politika daha geniş bir kavramı kapsıyor. Ya bu uluslararası ilişkiler literatürüne baktığımızda, bu temel kavramlarını düşündüğümüzde, bu dış politika kavramının uluslararası ilişkiler ve diplomasi çalışmalarından farkı ve özel kılan unsurları nelerdir? Yani neden apayrı bir dış politika analizi literatürü var, uluslararası ilişkiler ve diplomasi literatüründen farklı olarak?
Şimdi şöyle, öncelikle odaklandıkları analiz seviyesi farklı. Uluslararası ilişkiler literatürü ya da çalışmaları dediğimizde genelde sistemsel bir analiz yapılır. Sisteme odaklanılır. Ve devletlerin ya da büyük devletlerin dünya görüşleri ve dünya siyasetine damgaları üzerine temellendirilir. Dış politika konusu biraz daha bireysel ve devlet seviyesinde diyebileceğimiz iki daha sistemin dışında devletlerin ve bireylerin aslında uluslararası ilişkilerin gidişatına çeşitli karar mekanizmaları süreciyle yön verebileceği argümanından doğmuştur diyebiliriz. Burada günümüzdeki özellikle çalışmalara bakıldığında daha çok bireylerin dış politikadaki karar verme süreçlerini, etkileri devletlerin dış politikalarını ne ölçüde koşullandırıyor ve sonuç itibariyle de işte uluslararası ilişkilerin gidişatına, dünya siyasetine devletlerin kendi yaklaşımları nasıl yön verebiliyor? Bunun üzerine odaklanan bir hani çalışmadır. Bu yüzden aslında farklı bir yere konumlandırır kendisini. Uluslararası ilişkiler literatürü de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle hız kazandı. Dış politika analizi literatürü de 1950'li yıllardan itibaren özellikle kendi yolunu çizmeye başladı. Aslında çok çok farklı iki alan değil. Ama dediğim gibi odaklandıkları nokta farklı. Birisi daha sistemsel bir analiz yaparken diğeri daha bireysel ve devlet seviyesinde bir odak noktasına sahip. Tabii 1950'li yıllardan itibaren aslında bu dış politika analizi çalışmalarının birazcık daha Amerikan merkezli olarak başladığını söyleyebiliriz. Amerikan hükümetinin işte özellikle Sovyetlerin işte dış politikalarındaki karar verme süreçlerini yaptıkları konuşmalardan, verdikleri demeçlerden yola çıkarak öngörmeye çalışmışlar. Bir sonraki adımını hesaplamaya çalışmışlar. Aslında biraz daha bu süreç akademik olarak değil, daha çok devlet politikası ve işte akademisyenlere bu konuyla ilgili çalışabilecek oldukları düşündükleri uzmanlara finansman sağlayarak, proje sağlayarak başlıyor. Ama ondan sonraki süreçte tabii bu çok daha büyük bir akademik literatürün gelişmesine de ön ayak oluyor diyebiliriz. Bundan dolayı yani sadece büyük uluslararası ilişkiler tartışmalarının dışında Soğuk Savaş konteksti içerisinde Sovyetler Birliği'nin bir sonraki adımını önceden tahmin edebilme kaygısıyla diyebilirim. Devlet destekli bir proje olarak başlayıp daha sonra da uluslararası bir akademik çalışma alanı haline alıyor. Günümüzde de Türkiye konusunda da çok derin çalışmalar hala devam ediyor. Onlardan da bahsederiz.
Peki, teşekkürler. Yani bu dış politika analizi literatüründeki temel yaklaşımlardan bahsedebiliriz belki. Bunlar arasındaki farklılıkları nasıl sıralayabiliriz? Yani çok fazla dış politika literatüründe çok fazla yaklaşım var. Hatta bunlar dallanıp budaklanıp farklı kümelere, alt kümelere de ayrılıyor. İşte bazılarından bahsetmek gerekirse işte en başta karar verme yaklaşımları, bürokratik yaklaşım, organizasyonel yaklaşım, neoklasik realist yaklaşım ve inşacı yaklaşım gibi çok temel teorik çerçeveler var. Bunları yani tarihsel gelişimi içinde nasıl özetleyebiliriz?
Tabii bir de yani unuttuğum bir faktörü de eklemek isterim. Yani diplomasiyle arasındaki ilişkiyi de sormuştunuz. Yani diplomaside de aslında birey faktörü ya da bürokratik süreçlere odaklanma olayı var. Ama tabii diplomatlar kendi yaptıkları işin doğası gereği karar verici konumda çoğu zaman olmuyorlar. O yüzden dış politika analizini başka bir yere koyabiliyoruz bundan dolayı. Çünkü daha çok karar vericilere odaklanıyorlar. Devlet başkanlarına, dışişleri bakanlıklarındaki en üst yetkililere ve işte hani karar veren en üst kurul kimse onların yaklaşımlarına odaklanıyor. Diplomasi çalışmaları daha çok işte o alandaki diplomatlara, alandaki profesyonellere odaklanıyor. Bu anlamda iki farklı kulvar diyebiliriz. Diğer sorunuza gelecek olursam, burada hani gördüğünüz üzere birey ve devlet işte devlet bürokrasisine odaklananlar olarak farklı yollar çizildiğini, farklı kavramlar, modeller ortaya atıldığını görüyoruz. Akılcı, rasyonel aktör modeli gibi bir aktör ve işte liderlik tipleri modelleri kişisel, bireysel özellikler üzerinden bir dış politika okuması yapabilmeye olanak tanır. Yani liderlerin kişilik tiplerine göre dış politikada atacağı adımlar bir anlamda önceden tahmin edilebilsin diye veyahut da belli bir işte sınıflandırma yapmalı şu tarz kişiliğe sahip olan bir lider dış politikada şöyle bir krizle karşılaştığında bu şekilde adım atabilir. Hani önceden tahmin edebilmek için en azından veyahut da sonradan mantığa bürünür. Yani böyle bir adım atmıştır çünkü şöyle bir kişilik tipine sahiptir. Bürokrasi seviyesinde, devlet seviyesindeki modellerde işte bürokratik karar verme modellerimiz var. İşte o örgütsel davranış modellerimiz var. Bunlar da devlet seviyesindeki işte çeşitli devlet kurumlarının o bürokrasi içerisinde. Çünkü dış politika kararını tek bir kişi çoğu zaman vermiyor. Çoğu zaman yani rejim tipine de bağlı olarak mutfakta arkada çalışan çok büyük bir ekip var diyebiliriz. Ve dış politikayla alakalı birçok devlet kurumunun aslında bir ajandası var. Yani belli bir kararın çıkması, kendi istedikleri tarz bir kararın çıkması yönünde üst yönetime bir şekilde ya baskı uygularlar ya da telkin verirler. Bundan dolayı işte kurumlar arası aslında bir anlamda dış politika kararı kurumlar arası bir müzakerenin ve pazarlığın bir sonucu olarak karşımıza çıkar bürokratik modellerde. Bu da dediğim gibi işte devlet seviyesinden yaklaşan çalışmalar bürokratik modellere daha çok bakarlar. Ya da örgütsel modeller yani bu da aynı devlet seviyesindedir. Örgütlerin de ya da kurumların da bir hafızası, bir geleneği, karar verme geleneği vardır. Ve o gelenekleri yansıtacak ona paralel o yolda, o doğrultuda karar verme. Daha önceden başarılı olduğuna inanılan kararların benzerlerini başka koşullarda da, başka sorunlarla karşılaşıldığında da benzer davranış kalıplarında bulunma refleksi gösterirler. Hani devlet seviyesinden baktığımızda bize bunlar söyleniyor. Peki bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Özellikle Graham Allison'ın 1960'lı yılların sonunda yazdığı makaleler ve 70'li yılların başında yazdığı The Essence of Decision, hani kararın özü dediğimiz kitapla karşımıza çıkıyor. Ve Küba füze krizinin o 13 gün süren Sovyetler Birliği ve Amerika arasında 13 gün süren çok böyle bir stresli bir sinir harbi hatta diyebileceğimiz soğuk savaşın sıcak savaşa dönüşme ihtimalinin belki de o dönemde en fazla olduğu örnekle karşımıza çıkıyor ve aslında Graham Allison şeye bakıyor. Yani Amerikan hükümeti 13 günlük savaş sinir harbini nasıl yönetti ve soğuk savaşın sıcak savaşa dönüşmesini nasıl engelledi? Buna bakar. Bunu da işte bu dediğimiz hem bireysel seviye hem de bürokratik devlet seviyesi üzerinden 3 tane modelle yapar. Dediğim gibi rasyonel aktör modeli, bürokratik siyaset modeli ve örgütsel davranış modeli. Bunlara göre o Küba füze krizi nasıl yönetildi Amerikalılar tarafından? Ona odaklanır ve 70'lerden itibaren de hani bu süreçlerin daha da literatüre etki yaptığını görüyoruz. Bir de tabii yine 70'lerden itibaren bu Graham Allison'ın modellerine biraz daha eleştirel diyebileceğimiz modellerin başladığını görüyoruz. Bunlarda da sendromlar karşımıza çıkıyor. Mesela groupthink yani grup düşüncesi sendromu. Kendisi aslen psikolog, siyaset psikoloğu olan Irving Jenison Groupthink modelinde gösterdiği üzere aslında karar vericiler belli bir hani grup dinamiklerinden çok fazla sapmama refleksi, eğilimi gösterdikleri için daha zor verilmesi gereken mesela bir savaş kararını çok rahat verebiliyorlar. İçinde bulundukları grubun dengesini, dinamiklerini ihlal etmeme adına işte diyelim kendi eleştirel tutumlarını saklayabiliyorlar, birbirlerini baskı altına alabiliyorlar ya da liderin kararını koruma refleksi gösterebiliyorlar. Hep aynı fikirde olma refleksi gösterebiliyorlar gibi. Bu gibi süreçlerde grupların aslında çoğu zaman rasyonel kararlar veremediğini, hatta savaş kararı gibi çok böyle ekstrem, aşırı uç kararların aslında tarihte bundan dolayı çok net çıkabildiği argümanı oluşturuyor. Çünkü Graham Allison'ı şeyle suçluyorlar, yani eleştiriyorlar daha doğrusu. Her şeyin, her bütün süreçlerin, karar verme süreçlerinin rasyonel olduğunu. Sanki insanoğlu hani bir makine gibi kişisel özellikleri ya da kusurlarının çok fazla ön planda olmadığı varsayımı üzerinden bir modelleme yapılıyor. Bundan sonraki süreçlerde de dediğim gibi 70'ler, 80'ler ve günümüze kadar daha eleştirel yaklaşımların ortaya çıktığını ve sürdüğünü görüyoruz. İşte 2000'li yıllarda özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra Alex Mintz isimli bir yazar, o da polythink yani çoklu düşünce sendromunu ortaya atıyor. Bu da grup düşüncesinin aksine grup içerisinde grup uyumundan ziyade tam tersi inanılmaz bir kutuplaşma, kavga, grup içi kavga, çatışmadan bahseder. O kurumlar arasındaki grup içerisindeki çeşitli bireylerin kişisel husumetleri ve benzeri çatışmalar aslında dış politikada karar vermeyi ve olası krizlerin önlenmesinin yani imkansız hale geldiğini, bu durumun imkansız hale getirdiğini ifade eder. Bundan dolayı der ki aslında 11 Eylül olaylarına ikinci Pearl Harbor ismi verilmiştir. Buna karşı çıkar Pearl Harbor engellenememiştir çünkü grup düşüncesi sendromun yaşamıştır şey. Amerika'daki o Pearl Harbor'daki komutanlık kendilerine çok güvenmişlerdir ve karşı taraftan da böyle bir cesur bir hamle beklemedikleri için ona karşı önlem alamamışlardır. 11 Eylül'de de tam tersidir. Grup içi inanılmaz bir kavga vardır. İşte bakanlıklar arası, CIA, FBI gibi çok iki önemli kurum arasında inanılmaz bir mücadele, otorite mücadelesi vardır. Bu süreçte de istedikleri gibi bir dış politika kararı ortaya çıkmadığından 11 Eylül engellenememiştir, sonucuna varılmıştır. Bu ve bunun gibi dediğim düzlemde önce bireysel sonra da devlet bürokrasi seviyesindeki çalışmaların 70'lerden günümüze bayağı hızlandığını, hız kazandığını görmekteyiz.
Başka aktörler de var mı? Yani sadece yani özellikle yeni çalışmalarda böyle bir yönelimden bahsedebilir miyiz? Yoksa gelenekselci bir noktada mı duruyor hala dış politika analizi literatürü? Hep devlet içerisinde yer alan ya kurumlar ya liderler buna etki eden bir takım kurumsal ve bireysel aktörlerden mi bahsedebiliriz? Yoksa devlet dışındaki aktörlerin de dış politika analizi literatüründe bir yeri var mı?
Tabii ki karar vericiler ön planda. Doğru. Yani günümüzde de hala gördüğüm kadarıyla karar vericilerin dış politika etkisi çok popüler bir şekilde çalışılmaya devam ediyor. Yine de doğrudan devlet yönetiminde olmayan mesela işte medya olabilir, mesela kamuoyu olabilir, sivil toplum örgütleri olabilir. Doğrudan devletin yönetiminde bulunmayan aktörlerin de aslında kendi argümanlarını oluşturdukları belli bir dış politika konusunda, kararı konusunda işte devletlerini, hükümetlerini belli bir karara zorlama refleksleri, eğilimleri içerisinde olduğunu anlatan çalışmalarımız var. Yani sadece işte uluslararası literatür değil, Türkiye'de de bu konular çalışıyor. Mesela bizdeki, Türkiye'deki en önemli örnek 1 Mart 2003 tezkeresine işte kamuoyunun tepkisini çalışanlar var. Parlamento'da 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi sürecini çalışan çok değerli çalışmacılarımız var. Yani burada doğrudan hükümet temsilcileri değil, milletvekilleri, işte muhalefet milletvekilleri de olabilir. Ya da hükümet partisi içerisinde hayır oyu kullanmış milletvekilleri de olabilir. Dediğim gibi ve bunlara medyanın o dönemki ve kamuoyunun baskısı nasıldı, nasıl gelişti ve bu baskıların toplamı bize neden, nasıl bu böyle bir kararı doğurdu? Bu süreçleri çalışan da akademisyenler mevcut. Yani böyle bir eğilimler var. Ben 2010'lu yıllardan itibaren aslında daha farklı aktörlere yönelimin olduğunu görüyorum. Umarım daha da artar.
Bir önceki bölüme de referans olması açısından aslında orada da bahsetmiştik. Ama daha farklı bir yerden bakmak istiyorum ben şimdi. Diplomatik süreçler dış politika yapım sürecinde nasıl bir rol oynar? Ya bu sene içinde yayınlanan bir makalenizde 1930'larda Türkiye-Britanya yakınlaşmasında diplomatların dış politika yapım sürecindeki rollerinden bahsediyorsunuz. Ve hani başlığı da aslında zaten o açıdan anlamlı. Yani do diplomats matter in foreign policy? Hani gerçekten bir farklılık. Karar alma süreçlerinde değiller çünkü diplomatlar. Karar alma süreçlerinden çıkan çıktıları uygulayan kişiler diplomatlar. Ama bazı durumlarda diplomatların karar verme süreçlerine bir etkisi de ters yönden oluyor mu? Bundan bahsedebilirseniz çok sevinirim.
Tabii ki. Özellikle hani bu konuyu da açtığınız için de çok teşekkür ederim. Ben de yani diplomatların dış politika yapım süreçlerinde, uygulama süreçlerindeki rollerine odaklanmaya çalışıyorum naçizane. Ben 1930'lu yıllarda dediğiniz gibi Sir Percy Lorraine o zamanın Ankara'daki Britanya Büyükelçisi'nin çalışmaları üzerinden ben bir okuma yapmaya çalıştım ve kendimce bir model geliştirdim. İşte diplomatlar özellikle ikili ilişkilerin gelişimi sürecinde nasıl rol oynayabilirler? İçinde bulundukları koşullarda işte karşılarına çıkan zorlukları nasıl bertaraf edebilirler gibisinden bir model oluşturmuştum ve o örnekle de tartışmıştım. Burada şimdi dediğiniz gibi yani normalde diplomatlar karar verici değil ve o bürokrasi sarmalı içerisinde uzman diye tabir edebileceğimiz, memur diye tabir edebileceğimiz aslında kişiler. Yani görmekteyiz ki tarihsel süreçte günümüzde örnekleri de var ve çalışılmaya da çok müsait. Hani çeşitli diplomatların kişisel inisiyatifleri, girişimleriyle çok ilginç ikili ilişkilerin gelişmesinde rol oynayan örneklerle karşımıza çıkmaları. Ben o anlamda işte onların çalışmalarına baktığımda ya da en azından işte anı kitapları olsun veyahut da işte diplomatik arşivlerdeki diplomatik yazışmalarına baktığımda her diplomat olmasa bile bazı diplomatların gerçekten o kendi hükümetlerinden icazet alarak, onların olurunu alarak çok değişik yaratıcı inisiyatifler aldıklarını görüyorum. Mesela işte Percy Lorraine gelmeden önce Türkiye-İngiliz ilişkilerinde gerçekten bir sıkıntılı, bir kriz aşaması diyebileceğimiz bir sürecin olduğunu görüyoruz. İşte 1932 yılında iki ülke arasında bir buhran oluyor. İşte o balıkçıların vurulması falan süreçleri var. Onun dışında 1932 senesine kadar Britanya Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmasını vetoluyor. 1920'li yıllarda Musul meselesi var biliyorsunuz. Yine iki ülke arasındaki buhran süreçlerine neden oluyor. Tabii 1920'li ve 30'lu yılların ortasına kadar olan süreçte Türkiye'de görev yapan İngiliz büyükelçileri Atatürk tarafından yani çok da ciddiye alınmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çok da onlara fırsat vermiyor. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkilerin bir sinir harbi sürecinde olmasından dolayı Percy Lorraine aslında birazcık bu süreci değiştirme amacıyla göreve başlıyor. Ve bunu nasıl yapıyor? İşte dediğim gibi diğer diplomatların yapmadığını yapıyor ve yaratıcı fikirlerle ortaya çıkıyor. İşte bunlardan en önemlisi 1936 yılında Britanya Kralı, o dönemde işte Yunan adaları civarında tatilde kendisi, 7. Edward, kendisine mektupla rica ediyor. Diyor ki yani oralara kadar gelmişken gelin, bizim oraya da gelin, Türkiye'ye de gelin ve Türkiye'yi ziyaret edin. Çünkü daha önce hiç bir İngiliz kralı Türkiye'yi ziyaret etmemiş. Osmanlı ziyareti de yok yani. Hatta o zamana kadar şey deniyor yani neredeyse hemen hemen zaten Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupa işte kralı olacak. Ondan önce Osmanlı'yı ziyaret edenler var sonuç itibariyle. Alman işte kralı var falan. Ama İngiltere açısından bir ilk olacak ve ikili ilişkilerin gelişmesi için de bir milat olacak falan kabul ediyor tamamen. İşte 36'da İngiliz kralının İstanbul ziyareti, Çanakkale ziyareti falan, o Çanakkale Savaşı olduğu yerleri ziyareti tamamen Percy Loray'nin kendi fikrinden ortaya çıkmış, kendi girişimciliğiyle ortaya çıkmış bir şey. Ve bu ilki ilişkilerin çok böyle hızlı bir şekilde olumlu hale gelmesine neden oluyor. Hatta bundan sonra çok ilginç de bir örnek vereyim, kayda da geçsin. O zamana kadar İngiliz gazeteleri İstanbul'a hep Konstantinopol diyordu. Kralın ziyaretinden sonra artık İngiliz gazeteleri İstanbul demeye başladı. Bu da enteresan bir şey. Yani biz ismini çok önceden değiştirmiştik İstanbul'un ama İngiliz gazeteleri diretiyordu Konstantinopol demeye. Böyle enteresan böyle şeyler, değişikliklere ilham veriyor. Yani demeye çalıştığım, inisiyatifi alabildiğinde ve diplomatlara o fırsat verildiği zaman gerçekten çok ilginç şeyler karşımıza çıkıyor. Hedley Bull'un bir argümanından ben aslında yola çıktım. Diyor ki diplomatların gerçekten dış politikada fark yaratmak istiyorlarsa asıl görevleri şu olmalı. İki devleti, devlet başkanlarını neyse lideri ortak bir düşman ya da ortak çıkarlar üzerinde bir araya getirmeye çalışmalı. Ve onları sürekli bir müzakere sürecine sokmalı. Percy Loray'nin yaptığı da buydu aslında. Ortak düşman mesela Almanya, İngiltere açısından bakılıyordu. Türkiye açısından İtalya gibi görünüyordu. Onları bir aksis güç, işte nifar devletler olarak bir araya getirip aslında bambaşka iki düşman algısı varken iki devletin ortak bir düşman algısı üzerinde bir araya gelmelerini sağladı. Öyle enteresan yaklaşımları var. Bu yüzden ben çok değerli buluyorum hani Percy Loray örneğini. Günümüzde de mesela Gerilok örneği vardır. İşte Amerika'nın Obama dönemindeki Pekin büyükelçisi, kendisi Çin asıllı falan ve biraz da sürülerek gönderiliyor. Normalde siyaseten atanan bir kişi ama orada inanılmaz fark yaratıyor. Çin etnik yapısından gelmesine avantajını da kullanıyor ve orada hani hem Çinliler hem de işte Amerikan hükümeti arasında mekik diplomasi yapabiliyor. İki tarafın arasındaki çıkan iki tane kriz var. O krizin çözülmesinde arabuluculuk rolü üstleniyor gibisinden. Yani fırsat verildiğinde ve diplomatlar da gerçekten adım atmaya çekinmedikleri takdirde fark yaratabiliyorlar. Özellikle ikili ilişkilerin gelişmesi açısından diyebilirim.
Peki bu noktada şöyle bir detay da geliyor aklıma. Siz de hani ortak bir çıkar ya da ortak bir düşman dediğinizden de hareketle bu özellikle yani çok çalışılan bir şey aslında. Ben de rastlıyorum makalelerde çok ama genelde uluslararası ilişkiler literatüründe daha sık konuşuluyor. Bu ulusal çıkar meselesi, yani ulusal çıkarlar dış politikada nasıl bir rol oynuyor? Ulusal çıkar dediğimiz şey bir de çünkü şöyle bir doğası da var gibi. Hani liderden lidere, kurumdan kuruma, zamandan zamana, dönemden döneme değişebiliyor. Bir anda dün ulusal çıkar olan bir şey bugün bu ulusal çıkarın içine dahil olmayabiliyor. Nasıl bir rol oynuyor dış ülkelerin dış politikasını belirlemede ulusal çıkarlar?
Aslında bana sorarsanız çok zor bir soru bu. Çünkü dediğiniz gibi yani ulusal çıkar tanımlaması, objektif bir tanımlaması yok. Herkesin üzerinde fikir birliğine vardı bir tanımlama yok ve sürekli değişen ve ilerleyen bir hedef gibi. İşte her farklı yönetim farklı bir ulusal çıkar tanımlaması yapabiliyor. Bazen de ulusal çıkarlar üzerinden değil de o zaman karşımıza aniden çıkan farklı bir diyelim fırsat penceresinden faydalanmak ihtiyacı hissedebiliyor liderler ve ona göre kısa vadede ulusal çıkarlara çok da hizmet etmiyormuş gibi görünse de uzun vadede aslında ulusal çıkarların gelişmesi için fayda sağlayabiliyor. Burada hani dış politika analizi penceresinden bakarsak biraz daha farklı, uluslararası ilişkiler teorileri açısından bakarsak biraz daha farklı açıklamalar yapılabilir bence. Dış politika analizi literatürüne bakarsak işte o süreçte o evet bu bizim ulusal çıkarımızdır ve buna göre hareket etmeliyiz kim diyorsa yani yöneticilerin kişilik özellikleri, liderlik özellikleri aslında ulusal çıkarların bir devlet tarafından nasıl tanımlanıp nasıl kullanıldığını anlatabilir bence. Burada Margaret Herman'ın Leadership Trait Analysis dediğimiz liderlik özellikleri analizi çalışması var. İşte yani şöyledir, liderlerin konuşmalarından Ama önceden hazırlanmış konuşmalar değil de daha ne derler rastlantısı olabilir. Veya kendilerine o anda bir soru soruldu. Ona hazırlıksız bir şekilde yanıt verdiklerinde önceden hazırlık yapılmayan bir konuşma ve soruya cevap verdikleri işte o metinleri toplayıp onlar üzerinden liderlerin kişilik analizleri ve kişilik tiplerini ortaya koyuyorlar. İşte burada farklı liderlik tiplerinin farklı ulusal çıkar tanımı yapıp onları farklı amaçlar için kullanabileceği söz konusu. Yani bireysel seviyeden bakarsanız liderlik tiplerinin çok fazla ön planda olabileceğini görüyoruz bu konuda. Uluslararası ilişkiler açısından bakarsak, teoriler açısından bakarsak tabii özellikle realizm ve liberalizm gibi daha ana akım teorilerde biraz daha ulusal çıkar kavramının hani fix, sabit bir anlamı olabilir. Özellikle realizmde tabii ki en büyük ulusal çıkar nedir? Anarşide hayatta kalmaktır sonuç itibariyle. Yani o yüzden birazcık daha hani belki ne derler net ve biraz daha basit yaklaşabilirler bu konuya. Ama daha eleştirel yaklaşanlar mesela inşacılar ya da eleştirel uluslararası ilişkiler teorileri üzerinden bakanlar da ulusal çıkarların o sizin de dediğiniz gibi kime göre neye göre tanımlandığını sorgularlar değil mi? Masaya yatırırlar ve ona göre bir şey yaparlar. Ya da bu ulusal çıkar tanımı kime hizmet ediyor değil mi? Şeyin Robert Cox'un teori her zaman bir kişi ya da bir amaça hizmet eder der ya. O da bunun gibi ulusal çıkar kavramı sen onu nasıl tanımlıyorsan ve sana nasıl işine geliyorsa sen ona göre hareket ediyorsun anlamı çıkar. Yani dediğim gibi iki farklı açıdan iki farklı yaklaşım mümkün diyorum.
Amerikan ekolünden çıkma bir kavram olarak bahsettik dış politika analizi literatüründen. Ama Türkiye'de de çok yaygınlaştığını ve çok sık çalışıldığını görüyoruz. Bu özellikle son 20-30 senede belki çalışmalara baktığımızda yani Türk dış politikası üzerine yapılan akademik çalışmalara baktığımızda ne gibi yaklaşımlar ön plana çıkıyor? Belki bundan bahsedebilirsiniz.
Çok teşekkür ederim. Tabii şunu ayırmak lazım. Türk dış politikası çalışanlarla dış politika ya da dış politika analiz çalışanlar birazcık daha farklılaşabiliyor. Özellikle yöntemsel açıdan. Çünkü dış politika analizi gerçekten çok zengin bir yöntem yelpazesine sahip. Onu söyleyebilirim. Ve bu konuda da son özellikle 15 yılda ülkemizde de çok değerli çalışmaların olduğunu görüyoruz. Genel bir dış politika analizi literatüründen Türkiye'de nasıl başlayıp nasıl devam ettiğiyle alakalı bir şeyler söylemem gerekirse kanımca hani ben böyle birinci, ikinci, üçüncü nesil olarak da değerlendiriyorum bunları. Birinci nesil olarak tabii ki Faruk Sönmezoğlu, sonra Fatih Tayfur Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızın biraz çalışmalarını ben hani kendi anlamımda ilk nesil olarak değerlendiriyorum ve bunlarda öncelikle işte dış politika analizi üzerine biraz daha ders kitabı diye düşünebileceğimiz ama son derece detaylı kalıplı çalışmalarla başlıyor. Bu hocalarımızın tabii ki daha odaklı çalışmaları da var dış politika analizi üzerine. Ama daha böyle bir ikinci nesil diyebileceğimiz birazcık daha 90'ların sonu 2000'lerin başından itibaren mesela şu anda Bilkent Üniversitesi'nde görev yapan Esra Çuhadar hocamız, Özgür Özdamar hocamız ve son yeni nesilden Efe Tokdemir hocamız dış politika analizi konusunda gerçekten çok üst düzey çalışmalarıyla öne çıkıyorlar. Hatta işte International Studies Association dediğimiz yani dünyanın en büyük uluslararası ilişkiler derneğin dış politika analizi seksiyonu vardır, bölümü vardır. Orada da üst düzey görevlerde rol oynamışlardır. Öyle söyleyeyim. O anlamda gerçekten bizim hocalarımızın dış politika analizi konularında ön plana çıkmaya başladıklarını görüyoruz ve çok da mutluluk verici. Bunun dışında Amerika'da şu anda görev yapan Binnur Özkeçeci Taner hocamız ve Barış Keskin hocamız onların da çalışmaları çok değerli. Özellikle işte dediğim ya Leadership Trait Analysis Margaret Herman'ın bu modeli üzerinden mesela çok güzel Türkiye'deki liderlerin işte liderlik özelliklerini sınıflandırırlar ve ona göre bir dış politika okuması yaparlar. Hatta en son dönemde Turkey Studies dergisinde makaleleri çıktı. Böyle bir hani hep beraber yayınladılar. Sanırım 4-5 yazarlı diye hatırlıyorum. Ve yanlış hatırlamıyorsam 18 tane lider Türkiye'deki. 18 tane liderin kişilik özellik, liderlik özelliklerini kategorize ettiler ve işte dış politikadaki davranışlarını analiz ettiler. Bence çok yani şu ana kadar yazılmış en kalıplı, en kapsamlı çalışmada diyebilirim. Bunun dışında biraz daha hani bireysel seviye değil, daha devlet seviyesi, daha işte ne derler, large end studies diyebileceğimiz, yani çok çoklu vaka çalışmaları üzerinden giden Emre Hatipoğlu hocamız var. Onu da söylemem gerekir. O da çok başarılı çalışmaları var. Bir de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fuat Aksu hocamız var. O da yine Türkiye'deki liderlerin kişilik özelliklerinden bir dış politika okumasıyla ön planda. Bir de son işte üçüncü jenerasyon dediğimiz daha şu anda doktora seviyesinde olan ama hani doktorasını bitirmeden de üst düzey çalışmalara katkı vermiş arkadaşlarımız var. Onlardan bir tanesini söyleyeyim. Sercan Can Polat. Şu anda Connecticut Üniversitesi'nde herhalde bitirmek üzere doktorasını. Onun da hem operational code analysis diyoruz. İşte yani işte operasyonel kodlama analizi. Türkiye çevirince böyle çok benzer bir şey ortaya çıkıyor. İşte dediğim gibi bu dış politika analizi çalışmalarının ilk başlamasına neden olan unsurdur. İşte Sovyetler Birliği'nin liderlerinin demeçlerinden yola çıkarak, onları kodlayarak Sovyetler Birliği'nin dış politikasının bir profilini ortaya çıkarmak ve bir sonraki adımını öngörmek diyebileceğimiz. Yani buna dayanak sağlayan yöntem üzerinden devam eden çalışmalar. Sercan da bu konularla ilgili çok güzel eserler veriyor. Öyle söyleyeyim, yani gerçekten çok iyi bir yazar portfolyosuna sahibiz Türkiye olarak dış politika analizinde. Hem ne derler işte sayısal diyebileceğimiz hem de daha yorumsamacı diyebileceğimiz yöntemlerin dış politika analizinde oldukça sık bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ve ikinci ve üçüncü nesilde de metot ve teorik ağırlıklı dış politika analizi çalışmalarının çok da arttığını görüyoruz. O yüzden Türkiye üzerine yapılan çalışmaların bence son yıllarda çok zengin bir boyut aldığını söyleyebiliriz. Farklı alt disiplinlerde bazı hani eleştirel yaklaşımlar olabiliyor. Hani daha tam gelişmedi, Türkiye'ye uyarladığımızda çok yeni. Ben mesela dijital diplomasi konusunun Türkiye'de yeterince çalışılmadığını düşünüyorum. Ama dış politika analizi konusunda bence çok iyi bir noktadayız diyebilirim.
Şöyle bir noktaya da taşımak istiyorum aslında. Ya bu dış politika analizi konuştuğumuz gibi daha çok aktör ve olay bazlı açıklamalara yönelen bir alan. Ve bu açıdan sınırlı bir açıklama kapasitesi var diyebilir miyiz? Yani çünkü uluslararası ilişkilerde daha sistemsel analiz, daha tahmine yönelik bir takım modeller, daha sistemsel ve genel açıklamalar. Yani bu arasında büyük bir boşluk var gibi duruyor. Ya bu arasındaki boşluğu dış politika analizi literatürüyle uluslararası ilişkiler literatürü arasındaki boşluğu da doldurmaya dair sizin gözünüze çarpan fikirler, kaynaklar var mı? Yani dış politika analizi sistematik açıklama çabasına girebilir mi? Böyle bir köprü kurulabilir mi?
Aslında şimdi burası derler yani tehlikeli sularda yüzüyoruz diye. Çünkü ikisi farklı alana odaklanıyor. Ondan dolayı hani ben diyemem, şöyle bir şey iddia edemem. Hani dış politika analizi çok daha dar bir açıdan yaklaşıyor diyemem. Hani bana sorarsanız yöntemsel açıdan bence çok üst düzeyler. Onu söyleyebilirim. Yani ben hem konu olarak hem de yapılan çalışmaların kalitesi anlamında bence hiç de geride değil dış politika analizi literatürü diyebilirim. Ama hani bakılan alanın genişlik ya da darlığı birazcık daha dediğim gibi nereden baktığınızla alakalı. Uluslararası ilişkiler teoriler çalışan ve daha sisteme odaklanan kişi daha dar olarak yorumlayabilir. Ama mesela dış politika analizinde Valeri Hudson'ın bir argümanı vardır. Hani bunun üzerine çok temellendirilir. Yani uluslararası ilişkilerin ana temeli bireydir der. Birey ve işte bireylerin etrafında dönen ilişkilerin bir silsilesidir. Şimdi bu açıdan baktığınızda da hani işte sistem mi, hani o şey vardır ya, işte yapı yapan meselesi uluslararası ilişkilerde ona gelinir. Yani hani o yüzden bunun bana sorarsanız tek doyurucu bir yanıtı yok. Farklı perspektifler var. Şimdi dış politika analizinden sürekli o konuyla çalışan insanlar kesinlikle kabul etmeyeceklerdir bunu. Uluslararası ilişkiler daha sistemik, daha büyük resimci hocalarımız tabii ki öyle bir yorumda bulunabilirler. Ben hani o anlamda öyle bir topa girmek istemem açıkçası. Ama ikisinin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey tavsiye edebilirim dinleyicilerimize. Juliet Carbon'un, yanılmıyorsam, 2015 yılında yayınladığı bir makale var. O makalede bir anlamda işte dış politika analizini uluslararası ilişkiler literatür içerisinde yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Sizin de dediğiniz gibi işte hani aradaki iki disiplin arasındaki o uçurum ya da açığı biraz kapatmak için çalışmalara bir hani ışık yakıyor diyebiliriz. Juliet Carbo şu anda Edinburgh Üniversitesi'nde, Edinburgh Üniversitesi'nde profesör. Ve işte Barış Keskin gibi bizim de çok değerli hocalarımızın da hocalığını yapmış bir akademisyen. Onun çalışmalarına da yönlendirmek isterim dinleyicilerimize. Yani Juliet Carbo'nun çalışması üzerinden böyle 2015'ten itibaren belki yavaş yavaş özellikle dış politika analizi çalışan hocaların hani kendilerinin böyle acaba biz bu açığı ya da bu iletişimsizliği nasıl giderebiliriz kaygısının artık hasıl olduğunu ve literatüre yansımaya başladığını söyleyebiliriz. En azından ben mesela Juliet Carbo'nun çalışmalarıyla dinleyicilerimizin haşır neşir olmalarını tavsiye ederim.
Aslında yavaş yavaş sona geliyoruz ama bir sorum daha olacak. Bu daha genel bir soru tabii ki. Yani genel olarak dış politika analizi çalışmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Özellikle lisansüstü eğitim gören ve tez aşamasında olanlara neler önerebilirsiniz? Hangi teoriler, yaklaşımlar ya da kaynaklar ön plana çıkıyor? Aslında kaynakların çoğundan bahsettiniz ama genel olarak neler önerebilirsiniz?
Eğer hani Türkiye üzerine bir çalışma yapmak istiyorlarsa zaten hani söylediğim isimler çok değerli. Onların çalışmalarına bakabilirler ve hatta belki onların öğrencileri olabilirler. Hani öyle söyleyeyim, çok da iyi olur. Ama genel itibariyle uluslararası ilişkiler, yani daha doğrusu dış politika analizi literatüründe tabii hani söylememiz gereken Juliet Carbo dışında Valerie Hudson söylemiştim. Cameron Thees var, o da çok özellikle rol teori üzerine çok çalışmaları var. Stephen G. Walker, Christian Cantor, işte bunlar son dönemde benim hani çok faydalandığım dış politika analizi yazarları ve değişik teorik ve yöntemsel yaklaşımları var ve literatüre de katkıları var. Bunun dışında tabii daha işin hani klasik yazarlarına inecek olursak Kale ve Hosty ve James Rosno'nun çalışmalarında kendilerine bir rehber kabul etmelerini tavsiye ederim. Burada hani hangi mesela teorik yaklaşım, hangi yöntem üzerinden gidilebilirler sorusuna da şöyle diyebilirim. Neoklasik realizm konusu var. O uluslararası ilişkiler teorileriyle dış politika analizini hani birleştirmeye çalışan aslında biraz daha uluslararası ilişkiler teorileri açısından o okuldan diyeyim bir hani bağ kurmaya çalışan bir yaklaşım. Ben onu da değerli buluyorum. Yani işte dış politika teorisi gibi bir argümanla ve neorealizmi daha ön plana taşıyan günümüz değişimlerini daha iyi okuyup daha iyi açıklayabilme yetisi kazandırdığı iddiasında bulunan bir yaklaşım. Yani ne kadar başarılı başarısız o ayrı bir tartışma sonuç itibariyle ama bence çok değerli. Ona bakabilirler ama dış politika analizi çalışanlar genelde tabii aralarına mesafe koymuşlardır. Onu da söyleyeyim. Çok da eleştirirler neoklasik realizmi. Ama ben çok yararlandım kendi naçizane çalışmalarımda. Onu bir incelemelerini tavsiye ederim. Yani dış politikaya odaklanmak isteyenler için. Farklı analiz seviyeleri üzerinden bir okuma yaparlar. Bence de başarılıdır. Bunun dışında ben son dönemde rol teorisine merak sardım. İşte Carl Holstein'in 1970'lerde yazdığı 88 sayfalık ömür törpüsü makalesiyle rol kavramsallaştırmaları falan üzerine bir makalesi var. Bunun üzerine özellikle 2000'li yılların başından itibaren dış politika analizi literatüründe rol teorisi adı altında çok çalışmaların olduğunu, hatta Türkiye vakası üzerinden de hocalarımızın çalıştıklarını biliyoruz. Bunu tavsiye ederim. Karşılaştırmalı çalışmalarda eksiklikler var mesela. Ben bir öğrencimin tez danışmanlığı yapıyorum. O Kanada ve Amerika'nın işte terörizmle mücadele politikalarını karşılaştırıyor ve burada rol teorisi üzerinden bir şey. Yani kendilerinden iç ve dış beklentilere yanıt vererek bir rol modeli oluşturuyorlar ve büründükleri rolün gereğine göre hareket etme refleksi gösteriyorlar dış politikada. Yani kısaca aslında rol teorisini bu şekilde söyleyebiliriz o rolü. Yani bu ve bunun gibi yüksek lisans doktora tezleri ve işte çalışmalara bakabilirler. Bence ilham verecektir. Bir de tabii İsmail Erkam Sulay'ı da söyleyelim. O da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde doktora tezinde rol teorisi üzerine yazdı diye ben biliyorum. Onun da çalışmaları çok değerlidir. Onu da üçüncü nesile koyabiliriz. Bence hadi o da çok başarılı bir şekilde geliyor. Çalışmalarını da bekliyoruz. Tabii bu liderlik özellikleri analizinden bence çok yürünebilir. Yolu var. İşte operasyonel kod analizi, hatta şu anda Sercan ve Özgür Hoca işte bunun Türkçe programı Türkçe çevirdiler. Öyle söyleyeyim kodlamasını. Sadece İngilizce değil, Türkçe demeçleri de doğrudan o bir program Profiler Plus programı üzerinden işleyebiliyorlar ve onun sonuçlarını alabiliyorlar. Her şeyi İngilizce çevirmeleri gerekmiyor artık. Bu ve bunun gibi yaklaşımlardan yani bahsedebilirim.
Sonuna geldik söyleşinin. Önce diplomasi, sonra dış politika hakkında verdiğiniz değerli katkılar için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda davetimi kırmayıp kabul ettiğiniz için.
Ben çok teşekkür ederim.
Politiği dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zihni Politik hesabını etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zihni Politik'te görüşmek üzere.